Ayrım 8 Fırtına Wilbur Smith Sayfa 94 19. Bölüm Pieter Maritzburg'un adeta tepesine çöker gibi duran dağın yamacındaki ağaçların arasında bir düzlük vardı. Burası çekingen küçük mavi ceylanların bile gündüz gelip otladıkları sakin bir yerdi. Bir kelebek güneşte uçarak gelip yandaki gölgeye kondu. Sean tembel tembel uğurdur diye mırıldanınca Ruth üstünde yattıkları kareli battaniyeden başını kaldırarak baktı. Beni gıdıklıyor. Kelebek canlı bir mücevher gibi genç kadının beyaz karnında ilerliyordu. Bebeği kutsamaya gelmiş olmalı. Kelebek bu sırada Ruth'un göğsüne kadar çıkmıştı. Sean boğuk bir sesle Ruth dedi. Kadın kelebeği eliyle kovaladı. Haydi git küçük kelebek. Sonra biraz uyudular. Ruth onu kaldırınca piknik sepetini aralarına alarak battaniyenin üstünde oturdular. Sean şarabı açarken Ruth'la sepetten yiyecekleri çıkardı. Kadını seyrediyordu Sean. Örgüleri açılmış, simsiyah saçları beyaz mermeri andıran omuzlarına dökülmüştü. Ruth eliyle alnına dökülen perçemleri geriye iterek ''Öyle bakma'' dedi. ''Kürkü kurallarına aykırıdır bu.'' Sonra Sean'un verdiği kadehi alarak soğuk şarabı tattı. ''Haydi biraz yemek ye.'' ''Ya sen?'' ''Biraz sonra seni seyretmek istiyorum.'' Sean iyice acıkmıştı. ''Ruth yemek yemen de sevişmene benziyor.'' dedi. ''Sanki yarın ölecekmişsin gibi.'' ''İşi şansa bırakmam.'' Genç kadın ''Fazla dövüşen bir erkek kedi gibi her tarafında yara izi var.'' diyerek uzanıp onun göğsüne dokundu. ''Burada ne oldu?'' ''Kaplan pençesi.'' Ruth onun koluna dokundu. ''Ya bu?'' ''Bıçak.'' ''Ya bileğindekiler?'' ''Patlayan çifte.'' Genç kadın elini uzatarak erkeğin bacağına sarılmış garip bir sarmaşığı andıran morumsu taze yara izini okşadı. ''Bunu biliyorum.'' diye fısıldarken gözleri kederliydi. Ruth kalan yiyecekleri sepete yerleştirip Sean'un yanına diz çöktü. Sırt üstü yatmış pro içiyordu Sean. ''Doydun mu?'' diye sordu. ''Ah evet.'' Sean mutlulukla içini çekti. ''Ama ben doymadım.'' Ruth eğilip onun ağzındaki puroyu alarak çalıların arasına attı. Güneş iyice alçaldığı sırada dağdan bir rüzgar esmeye başladı. Kadının kollarındaki ince tüyler dikleşti, birden ürperdi. ''Hastaneden ilk izinli çıktığın gün geç dönmemelisin.'' diyerek doğrulup elbisesine uzandı. ''Yoksa başhemşire beni asar.'' Çabucak giyindiler. Ruth birden resmileşmiş gibiydi. Sesindeki neşe kaybolmuş, yüzü soğuklaşıp ifadesizleşmişti. ''Sol yarın geliyor. Bir ay izinliymiş.'' Sesi sertti. Bir an hareketsiz kaldılar. Ruth bir ay önce hastaneye geldiğinden beri ilk kez Sol'dan söz ediyordu. ''Bunu neden daha önce söylemedin?'' Sean'un sesi de sertti. ''Günümüzü mahvetmek istemedim.'' Erkeğe dönmeden karşı taraftaki tepelere gözlerini dikerek öylece durdu. ''Ona ne söyleyeceğimize karar vermeliyiz.'' Ruth ifadesiz bir sesle ''Ona söyleyecek bir şey yok.'' diye kestirip attı. ''Peki ne yapacağız?'' ''Ne mi yapacağız Sean?'' Ruth ağır ağır ona döndü. Yüzü hala soğuk ve ifadesizdi. ''Bir şey yapmayacağız. Hiçbir şey yapmayacağız.'' ''Sean fakat benimsin.'' diye itiraz etti. ''Hayır. Çocuk benim.'' Bu sözler üzerine kadının gözleri kısıldı ve biçimli dudakları öfkeyle gerildi. ''Allah kahretsin. Hayır senin değil. Babası sensin ama o senin değil.'' Ruth ilk kez ona bağırıyordu. Bu da Sean'u şaşırttı. ''Çocuk Soul'un, ben de Soul'a aitim. Sana bir borcumuz yok.'' Sean ona baka kaldı. ''Bu sözünde samimi olamazsın.'' Kadının öfkesi birden geçince de bundan yararlanmaya çalıştı. ''Birlikte kaçarız.'' ''Yani iki hırsız gibi usulca kaçacağız. Birlikte ne götüreceğiz Sean? İkimize de güvenen, ikimizi de seven bir adamın mutluluğunu ve kendi suçumuzu. Beni asla affetmezsin, ben de seni.'' ''Bunun sözünü ederken bile gözlerime bakamıyorsun. Daha şimdiden benden biraz nefret etmeye başladın.'' ''Hayır, hayır.'' ''Kadın ben de senden nefret ederim.'' diye fısıldadı. ''Lütfen atımı getir.'' ''Onu sevmiyorsun.'' Bu azap verici suçlama ağzından zorlukla çıkmıştı. Ruth sanki o konuşmamış gibi giyinmeye devam etti. ''Sol seni görmek isteyecektir. Yazdığı mektupların yarısı seninle ilgili. Seni hastanede ziyaret ettiğimi ona bildirdim.'' ''Onu anlatacağım.'' diye bağırdı Sean. ''Ona her şeyi anlatacağım.'' Ruth sakindi. ''Olmaz. Onu şimdi mahvetmek için Corlenzo'da kurtarmadın. Onu da bizi de mahvedersin. Lütfen atımı getir.'' Sean ıslık çalınca embeyane atları çekerek ağaçların arasında belirdi. Sean ve Ruth yan yana duruyor fakat konuşmuyorlardı. Erkek onu eğere oturttu sonra. ''Ne zaman?'' diye sordu. Ruth belki hiçbir zaman diye cevap vererek atını çevirip gitti. Yanaklarından süzülen yaşları Shaw'nun görmemesi için başını çevirip bakmadı. Nal sesleri hıçkırıklarına boğuldu ve erkeğin bir şey anlamaması için omuzlarını dikleştirdi. 20. Bölüm. Kaç kişi kaldı? Belki adamların yarısı, bilmiyorum. Adamlarımın yarısı gitti. Bütün gece atlarının dört dala uzaklaştığını duydum, onları tutamadım. Yan Paulus şafağın aydınlattığı dağa baktı. Şpiyon Kop! Bu adı nefretle söyledi. Gözleri bulanıklaştığı için dağı iyi göremiyordu. Göz kapakları iyice kızarmış, göz pınarlarında iri sarı çapaklar belirmişti. Vücudu da eski mumyanınki gibi büzülüp, kırışıp, ufalmışa benziyordu. Eğere bitkin bitkin çöküp kaldı. Vücudunun her kası, her siniri dinlenmeyi isteyerek feryat ediyordu. Bir süre uyuyabilseydi. Ah Tanrım, biraz uyuyabilmek. Kendisine sadık bir düzine subayıyla bütün gece kaçakları önlemeye çalışmıştı. Onların kaçması orduyu eritiyor, ölüme mahkum ediyordu. Kamptan kampa at sürmüş, adamları azarlamış, onlara yalvarmış, hepsini utandırmaya çalışmıştı. Fakat artık bu erlerin karşısında sadece General Buller yoktu. Sir Charles Warren ve Albay Akers'ın takviye kuvvetlerle saldırmışlardı. Üstelik askerleri süngü takmışlardı. Oysa bu erler çıplak çelikten nefret ederlerdi. Bu yüzden kendilerinden kat kat fazla olan İngilizler karşısında dayanamayıp kaçmışlardı. Yan Paulus adamları tekrar toplamaya çalışırken zaman zaman başarılı olmuştu. Fakat çoğu zaman yenilmişti. Bir seferinde de çok utanmıştı. Kırışık sarı yüzlü, uzun beyaz sakallı ihtiyarı anımsadı. Kamp ışığında yaşlı adamın gözleri yaşlarla parlıyordu. ''Sana bugün üç oğlumu verdim, Yan Paulus, Larux. Kardeşlerim onların cesetlerini alabilmek için o belalı dağa İngilizlere yalvarmaya gittiler.'' ''Üç erkek evlat, üç fevkalade oğul, benden daha fazla ne istiyorsun?'' Arabasının tekerleğine dayanmış oturan adam güçlükle ayağa kalkıp sırtındaki battaniyeye sarılmıştı. ''Bana korkak dedin Larux, korktuğumu söyledin.'' Durup soluk almaya çalışmış, sonra bir hırıltı yandıran bir sesle devam etmişti. ''78 yaşındayım ve bana korkak diyen ilk insan da sensin. Tanrı bana acırsa bunu son söyleyen de sen olacaksın.'' ''Bak Larux, iyi bak.'' Adam battaniyeyi sıyırmıştı. Yan Paulus yaşlı adamın göğsünü kaplayan kanlı sargıları görünce kazık kesilmişti. ''Yarın sabah ben de oğullarımın yanında olacağım. Şimdi onları bekliyorum. Mezarımızın üstüne yaz Larux. Mezar taşımıza korkaklar diye yaz.'' Kırışmış dudakların arasında pembe köpükler belirmişti birden. Şimdi Yan Paulus kızarmış gözleriyle dağa bakıyordu. Burun ve ağzının etrafındaki çizgiler yorgunluk, utanç ve yenilgiyle derinleşmişti. Sis kalktığı zaman doruktaki İngilizleri görecekler ve yarısı kalan adamlarıyla oraya gidecekti. Atını mahmuzlayarak dağın eteğine doğru ilerlerken sabah rüzgarının getirdiği neşeli bağırışları duydu. ''Bu İngilizler vakitsiz seviniyorlar.'' diye düşündü. ''Bir daha gelmeyeceğimizi mi sanıyorlar?'' Sesler güçlenince anlamayan gözler de yukarıda kalan doruğa baktı. Orada zıplayan, şapkalarını sallayan insanlar vardı. Sonra her taraftan sesler yankılandı. ''Gittiler! Daha bizim! Kazandık! Tanrı'ya şükürler olsun! İngilizler gittiler!'' Adamlar atının etrafını alarak onu eğerden çektiler. Yan Paulus dizlerinin büküldüğünü hissetti ama eller ona destek oluyor, kendisini yarı çekip yarı taşıyarak götürüyorlardı. Böylece onu doruğa çıkardılar. Yan Paulus bir kayanın üstüne oturarak savaş hasadının zengin ürününe baktı. Daha uyuyamazdı. Sedye taşıyan İngilizlerin dağa gelip ölüleri toplamalarına izin verdi. Kendi adamları da ölen Boerleri taşıyorlardı. Onlar kaldırılmadıkça uyuyamazdı. 21. Bölüm. Saul Friedman yerinde rahatsız rahatsız kımıldandı. Heyecandan hastaneye ziyaret saatinden 30 dakika önce gelmişti. Dick iskemlede oturmuş, elindeki miğferi evirip çeviriyordu. Ruth'a birlikte gitmelerini söylemiş ama karısı başının ağrıdığını ileri sürmüştü. Saul için için memnundu bundan. Karısı yanında olursa Sean Courtney ile buluşmalarının istediği gibi zevkli olamayacağını biliyordu. Sean nazik sözler, havadan sudan ve sağlığından söz edilmesini istemezdi. Hem Ruth yanlarındayken küfür de edemezlerdi. İzinli geldiği ilk gün, yani dün, heyecanla Sean'dan söz etmişti. Karısına Sean'u kaç kez ziyaret ettiğini, onun fazla topallayıp topallamadığını sormuştu. Ne olağanüstü bir insan değil mi demişti. Ruth onu ilk defa gördüğünü, pek fazla topallamadığını ve iyi bir insan olduğunu söylemekle yetinmişti. İşte o zaman Saul gerçeği anlamıştı. Ruth Sean'dan hoşlanmıyordu. Önce buna inanmak istememiş, konuşmaya devam etmişti. Fakat Ruth'un tek kelimeyle cevapları bu kuşkusunu doğrulamıştı. Nedense karısı Sean'dan hiç hoşlanmıyordu ve bu duygusu nefrete yakındı. Saul oturduğu yerde bunun nedenini düşünmeye başladı. Sean'un karısına hakaret etmesi imkansızdı. Öyle olsaydı Ruth da aynı şekilde karşılık verir, sonra da bu hikayeyi zevkle kocasına anlatırdı. Genç adam bir süre böyle kafasını yorduktan sonra birden gerçeği anladı. Ruth, Sean'u kıskanıyordu. Saul bu derin görüşüne şaşarak arkasına yaslandı. Çabucak öfkelenen güzel karısı Sean'la arasındaki dostluğu kıskanıyordu. Adam kendi kendine gülerek Ruth'u yatıştırmak için planlar yapmaya başladı. Bundan böyle Sean'u fazla övmeyecekti. Onları bir araya getirmeli ve Sean'un önünde Ruth'a özel ilgi göstermeliydi. Sonra Ruth'u düşünmeye başladı. Ruth'u böyle derin derin düşündüğü zaman kendine büyük piyango vuran yoksul bir adam gibi şaşkınlığa kapılırdı. Ruth'la Johannesburg binicilik kulübünde karşılaşmıştı. Daha kızı 50 metre uzaktan gördüğünde aşık olmuş, tanıştırıldıkları zamanda iyi laf yapan ağzı kilitlenip kalmıştı. Kızın dostça gülüşü Saul'un içini birden yakıp kavurmuştu. Saul o gece kaldığı pansiyonda yapacaklarını planlamış, bunun için de 500 altın ayırmıştı. Biriktirmiş olduğu paranın yarısıydı bu. Ertesi sabah kız hakkında bilgi toplamaya başlamış, bir hafta içinde bir kitap dolduracak bilgiyi edinmişti. Ruth 18'indeydi ve Johannesburg'daki akrabalarını ziyarete gelmişti. Daha 6 hafta kentte kalacaktı. Otelleri fabrikaları olan zengin bir Natal ailesindendi. Fakat babası öldüğü için vasisi amcasıydı. Kız Johannesburg'da her gün ata biniyor, geceleri de türlü kavalyelerle tiyatroya ya da danslara gidiyordu. Saul önce bir at kiralayarak işe koyulmuştu. Kuzeniyle ata binen Ruth'un yolunu kesmişti bir sabah. Kız onu önce tanımamış, yoluna devam etmek istemişti. Fakat Saul'un 3 yıldır Johannesburg mahkemelerinde bilenmiş olan dili yardımına koşmuştu. 2 dakika sonra kız gülmeye başlamış, 1 saat sonra da onu akrabalarıyla çay içmeye davet etmişti. Ertesi akşamda çok güzel bir araba tutan Saul onu alıp kendinin oteline, sonra baleye götürmüştü. 2 gece sonra da Ruth onunla hukukçular balosuna gitmiş ve erkeğin çok iyi dans ettiğini anlamıştı. 1.65 boyundaki Ruth'tan sadece 3 santim uzun olan çirkin fakat etkileyici yüzlü bu genç adam zekası ve neşesi sayesinde pek çok dost kazanmıştı. O gece eve döndüğünde Ruth'un gözlerinde düşünceli ve hülyalı bir ifade vardı. Saul bir hafta sonra üstün konuşma yeteneğinden yararlanarak Ruth'a aşkını açıklamıştı. Kız da ondan hoşlandığını belli edince iş aileye durumu haber verip davetiyeleri yollamaya kalmıştı. Aradan 4 yıl geçmişti ve işte sonunda bir de çocukları olacaktı. Saul bunu anımsayınca mutlulukla gülümsedi. Saat 4. Ufak tefek sarışın hemşire başını kapıdan uzatmıştı. Kendisini verandada bulacaksınız. Eskisi gibi heyecana kapılan Saul birden verandaya fırlamamak için kendini zor tuttu. Haki üniforma giymiş olan Sean'un zarif bir tavırla bambu bir koltukta oturmuş, önündeki sıra sıra karyolalarda yatan adamlarla konuşmakta olduğunu gördü. Saul arkadan yaklaşarak ''Ayağa kalkma çavuş'' dedi, ''Oturduğun yerden beni selamlayabilirsin.'' Saul'u omuzlarından tuttu, genç adamı gördüğüne pek sevindiği yüzünden belliydi. Bu da Saul'a yetti. ''Seni gördüğüme memnunum, ihtiyar namussuz.'' Mutlulukla gülerek Sean'un elini sıktı. Sean'un neşesinin birden sönüp yüzünde sinsi, sinirli bir gülüş belirdiğini de fark etmedi. ''Bir içki iç.'' Sean'un aklına ilk gelen bu söz oldu. Durumu anlamak için zamana ihtiyacı vardı. Acaba Ruth ona bir şey söylemiş miydi? Saul aralarındaki ilişkiyi tahmin etmiş miydi? Sean'un elindeki şişeyi görünce Saul yüzünü buruşturdu. ''Su mu?'' Sean, Jim diye fısıldadı. Suçluluk duygusu yüzünden gevezeleşmişti. Neşeli konuşmaya çalışıyordu. Su şişesi cin dolu. Tanrı aşkına başhemşireye söyleme. Bunu gizlice getirtiyorum. Hemşire ne zaman? Bu su epeydir duruyor. Değiştirmek gerek dese onunla tartışıyorum. Ben durmuş suyu severim, durmuş su içerek büyüdüm. Bacak yaralarına bu iyi gelir diye karşı çıkıyorum. Sol da güldü. Bana da durmuş su ver öyleyse. Sean bardaklara içki koyarken onu yandaki yatakta yatan İskoç'a tanıştırdı. İskoç da göğsündeki şarapnel yarasına durmuş suyun çok iyi geldiğini belirtti. Adam bu derdini unutmak istiyordu. Üçü oturup ciddi bir tedavi uygulamaya başladılar. Sean ısrar edince Spion Kop'taki savaşı ayrıntılarıyla anlattı Sol. Kendisinin Aikus'un yanında olduğunu da belirtti. Buller sonunda Lady Smith'i kurtarmıştı ve Transvaal'a çekilen Lerox'un ordusunu biraz da ihtiyatla izliyordu. Bu arada sürahideki sıvı da gitgide azalmaktaydı. İskoçyalı savaşın 3 ay sonra biteceğini söyledi. Sean öyle mi düşünüyorsun diye kafa tutunca bir tartışma başladı. Sean ertesi gün taburcu edilip Ladyburg'a dönecekti. Ondan sonra da görevinin başına dönecekti. Görev sözcüğü hepsinin vatan aşkını canlandırdı ve hep birlikte bir savaş şarkısı söylemeye başladılar. Ama üçüncü şarkıya geldikleri sırada da başhemşire karşılarında belirdi.
''Beyler, ziyaret saati 5'te sona erdi.''
Sonra yaklaşarak havayı kokladı sert bir sesle ''Siz içmişsiniz.'' diye suçladı. Sol ''Oh, iftira.'' diyerek hemen kadından uzaklaştı.
''Tamam çavuş.'' Kadın Sean'a döndü. ''Nerede o?''
''Ne?'' Sean pek masum bakıyordu. ''Şişe.'' Kadın yatak örtülerini kaldırıp aramaya başladı. Sol da miğferini alıp kadının arkasında durarak onları selamladıktan sonra ayaklarının ucuna basa basa uzaklaştı. 22. Bölüm. Sean iznini Ladyburg'da geçirdi. Embeyane esrarlı bir iş için Zulu topraklarına gitmişti. Sean onun yıllar önce kendisiyle gelebilmek için ailelerinin çiftliklerine göndermiş olduğu eşleriyle çocuklarını almaya gittiğini sezdi. 4 gündüzleri okuldaydı. Onun için Sean kasabanın çevresindeki toprakları gezecek bol zaman buluyordu. Bir ay içinde bu topraklardaki bütün yamaçları, her akarsuyu, her engebeyi öğrenmişti. Böyle dolaşmak bacağına iyi gelmiş, kasların güçlenmesini sağlamıştı. Ama gücüne kavuşurken de yine eskisi gibi bir huzursuzluk duymaya başladı. Leon Cobb çiftliğini aklından çıkaramıyor, her gün oraya gidiyordu. Eski çiftlik evine girip isten kararmış şöminenin önünde duruyor, içinde yanacak ateşi hayal ediyordu. Biraz onarmakla bu ev çok güzel olabilirdi. 1900 Mayıs'ında tapuya giderek usulca çiftliğin kimin üstüne kayıtlı olduğuna baktı. Leon Cobb çiftliğinin Stephanus Erasmus'un terakkisinden satın alındığını anladı. Alıcı Ladyburg Bankası'ydı. Satış sözleşmesini de bankanın yönetim kurulu başkanı Ronnie Pye imzalamıştı. Sean sırıttı. Ronnie Pye çocukluğundaki en önemli düşmanıydı. Bu işin çok eğlenceli olacağı kanısına vardı. Sean yumuşak rahat deri koltuğa yerleşerek duvarları tahta kaplamalı büroya merakla baktı. Ronnie Pye onun düşüncelerini okuyarak ''Son uğradığından beri biraz değişiklik olmuş değil mi?'' diye sordu. ''Biraz.'' Ladyburg Bankası'nın işlerinin çok iyi olduğu odanın eşyalarından belliydi. Yönetim kurulu başkanının kılığı da bunu açıklıyordu. Adam iyice toplamıştı. Süslü yeleğine altın bir köstek takmış, koyu renk pahalı bir ceket giymişti. Çizmeleri ısmarlamaydı ve 15 altın ederdi. Bütün bunlar iyiydi de insan Ronnie Pye'in yüzüne bakınca rahatsız oluyordu. Soluk yüzde çiller iyice belliydi. Gözleri anlamsız bakıyor, kulakları maşrapa saplarını andırıyordu. Sean'dan sadece 2 yaş büyük olmasına karşın Ronnie'nin kızılımsı saçlarında epey kır ve göz çevresinde de ince çizgiler vardı. Ronnie sinsi sinsi bakarak ''Theonis Kral'a gidip yengeni ziyaret ettin mi?'' diye sordu.
''Hayır, edemezsin tabii.''
Ronnie anlayışla başını sallarken o eski rezaletin hala unutulmadığını ima etti. Sean birden tiksinti duyarak yerinde kımıldandı. Kızılımsı bıyığı yüzünden büsbütün bir tarla faresine benzemişti Ronnie. Sean bir an önce işini bitirip oradan çıkmak istiyordu. Birden konuya girdi.
''Dinle Ronnie, Leon Cobb'un sana ait olduğunu öğrendim.''
''Leon Cobb mu?''
Ronnie anımsamak ister gibi düşündü. Oysa bir gün önce tapu katibi gelip kendisine haberi vererek bir altın kazanmıştı. Ayrıca pek çok kimse Sean'un bir aydır o çiftliğe gittiğini de söylemişti.
''Leon Cobb, ah evet, ihtiyar Erasmus'un yeri. Evet, bunu Tereke'den aldık sanırım. Bunun için de değerinden fazlasını ödedik korkarım.''
Kaderine razı olarak içini çekti.
''Fakat toprakları 10 yıl elimizde tutarsak paramızı geri alırız, hiç acelemiz yok.''
Sean sözünü kesti, ''Çiftliği istiyorum.'' Ronnie güldü.
Natal'deki çiftçilerin yarısı da çiftliği istiyor. Fakat bizim belirttiğimiz bedeli veremiyorlar.
Ne kadar? Lydenburg civarındaki toprakların 4 dönümü 1 şilin 6 peniydi. Ronnie 10 dakika önce 4 döneme 2 şilin istemeye karar vermişti. Ama Shaw'un sözlerine bakarken burnunu kıran bir yumruğu ve ağzında duyduğu kanın tadını anımsadı. Dostluk kurmaya kalktığı zaman Shaw'un küstahça kendisine gülümsemesi geldi aklına. Nefretle hayır diye düşündü, kendini beğenmiş ukala iri yarı serseri, o kadar kolay olmayacak. Sana yaptıklarını ödeteceğim.
3 şilin.
Shaw başını salladı, durumu anlamıştı, birden sırıttı. 2250 sterlinlik satış senedini hazırla, çiftliğini alıyorum. Ronnie içinden Allah kahretsin diye küfrü bastı. 5 şilin de verecekti, sonra sesini yükseltti.
Bu sadece toprak için, ayrıca ev ve benzerleri için de 1000 sterlin.
Başka?
Başka bir şey yok.
Shaw hemen kafasında hesabı yaptı. Emlak vergisini de ödedikten sonra kendisine birkaç 100 sterlin kalacaktı.
Yine de alıyorum.
Ronnie ona baka kaldı. Bu kadar istediğini anlayamamıştım diye düşünüyordu. Onun ruhunu bile alabilirdim, kımıldandı.
Tabii yönetim kurulunun bu satışı onaylaması gerek.
Shaw öne doğru eğilip ağır gümüş pro kutusuna uzandı.
Beni dinle ey sevgili çocukluk arkadaşım. Bir öneride bulundun ve ben de kabul ettim. Bugün öğleden sonra 4'te parayla geleceğim. Lütfen senedi hazırla.
Shaw kutuyu bir elle tutarak sıkmaya başladı. Kol kasları şişip kabarmıştı. Kutu ezilip yanlarından ayrıldı. Shaw bükülmüş madeni Ronnie'nin önüne bıraktı.
Beni yanlış anlama Shaw. Ronnie sinirli sinirli gülümseyerek gözlerini kutudan ayırdı. Yönetim kurulumu ikna edeceğimden eminim.
8. ayrımın sonu. Sayfa 107.